Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ekrem Buruk İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Gündemimizden hiç düşmeyen Musul bugünkü konumuz. Aslında anons ederken de nasıl anons etmeliyim diye düşündüm bir an. Nasıl bir sıfatla karşılamalıyım Musul'u? Ne dersiniz, ne demeliyiz?
Vallahi Musul gündemden hiçbir zaman düşmez. Çünkü Musul'da petrol var. Petrol dünya gündeminin birinci sırasını işgal ettiği müddetçe Musul ve Musul gibi olan başka topraklar her zaman gündemde olur. Musul'un da başka bir hususiyeti de var. Bir kere Mezopotamya'da, bereketli Mezopotamya mıntıkasında çok eski bir mıntıka. Ta Nuh peygamberden sonra kurulan şehirlerden bir tanesi Musul. Yunus peygamberin memleketi sayılır. Ninova ama harabe halindedir şimdi. Musul'a çok yakındır. Osmanlıların Irak'taki üç vilayetinden birisi Musul, Bağdat, Basra malum. Çok sayıda tarihi esere sahip ve aynı zamanda enteresan da bir beşeri coğrafyası var. Araplar, Türkler, Kürtler burada ciddi bir ekseriyet teşkil ediyor. Bunun dışında
bir ayrımı var mı? Yani eşit midir yoksa birisi daha?
Şu anda hala hazırda tabii Arap sayısı fazla. Sonra Kürt, sonra Türk. Ama Osmanlı tarihinde gene Araplar çok olmakla beraber Türk sayısı fazlaydı. Hı hı. Göçebe Türkler çoktu Musul'da. Onlar onu Anadolu'ya hicret edip iskan edildiler. Sayı azaldı. Daha sonra diğer Kürt mıntıkalarından da oraya göçler oldu. O sebeple Kürt nüfusu arttı. Ama Arap nüfusu her zaman fazlaydı. Fakat sadece Türk, Arap ve Kürt değil. Burada Süryaniler var. Hatırı sayılır bir Süryani topluluğu var. Şimdi sayısı azalmış olmakla beraber vaktiyle bir yekün teşkil ediyordu. Nispet veremem ama bir yekün teşkil ediyordu. Yine aynı şekilde Asuri denilen, bizim Nasturi dediğimiz bir Hristiyan mezhebi var Irak'ta. Bunlar da Musul'da bir yekün teşkil eder. Bunların bir kısmı eskiden Hakkari civarında yaşıyordu. Fakat Cumhuriyet'ten sonra sürgün edildiler. Onun için Musul'daki nüfus arttı. Yine burada Yezidi Kürtler vardır.
Çok konuştuk
onları. Şu anda sayısı
onları
çok az olmakla beraber, hala hazırda azalmış olmakla beraber vaktiyle çoktu. Ermeni nüfus her zaman olduğu gibi vardır. Şimdi de burada Ermeni nüfus var. Onun için Musul beşeri bakımdan da dikkate değer bir mıntıka. Ama tabii dediğim gibi buraya esas ehemmiyetini veren petrol olmuştur. Hı hı. Bu petrolün tabii bulunuşu çok geç devirlere ait. Sultan Hamit devrinde burada petrolün hem de ciddi petrol yataklarının mevcudiyeti tespit edilmiş ve az da olsa petrol çıkarılmaya başlanmış. Fakat inanır mısınız, petrol bir yer için hem nimettir hem de büyük bir musibettir. Şimdi etrafımız ateş yumağı içinde, biz burada rahat oturuyoruz. Bunun en mühim sebebi de petrol. Osmanlı topraklarının en kötüsü olan Anadolu'nun bize düşmesidir. Burada petrol,
kötüsü derken?
Kötüden kastım
yeraltı
zenginlikleri bakımından. Eğer petrol olmuş olsaydı burada rahat oturmak kolay. Zaten vermezlerdi de. O mümkün de.
Şu haliyle bile stratejik önemi sebebiyle.
Bu kadar musibete duçar oluyor, evet, buranın halkı, ama böyle bir durum var. Efendim burada petrolün bulunması ve bu petrol yataklarının İngiliz petrol şirketleri tarafından çıkarılması, o zamanın zaruretleri icabı buranın ehemmiyetini arttırdı. Tabii bu Osmanlı Devleti'ne o zaman için belki cüzi fayda temin ediyordu ama Osmanlı Devleti'nin aslında yıkılış sebeplerinden bir tanesini de bu Musul teşkil eder. Musul petrolleri o zaman için çok zengin petrol yataklarıdır. O zaman şimdi kadar çok yerde petrol çıkmıyor. Musul'da var, Bakü'de var, birkaç yerde var petrol. Öteden beri başta İngilizler olmak üzere Fransızlar, Amerikalılar, tabii ki Rus ve Almanların iştahını kabartmış. Almanlar bu mıntıkada çok nüfuz kurmaya çalıştılar. Hatta Bağdat Demiryolu'nu onlar üzerlerine aldı ki Irak mıntıkası onların kontrolünde olsun. Sultan Hamit de bir denge siyaseti icabı Bağdat Demiryolu'nu Almanlara verdi. Bu da tabii İngilizleri daha çok kızdırdı bu meseleden dolayı. Musul'un ve Musul Havzası'nın elden gitme tehlikesi baş gösterdi. Ve İngiltere politikasını bu merkeze teksif etmiştir. Yani 19. asrın son yıllarından ve 20. asrın başındaki politika budur. Yani bu çok kişinin belki dikkat etmediği bir şeydir ama Musul enteresan bir düğüm noktası, bir ukde teşkil eder. Buradaki petrol havzası Osmanlılara bırakılamaz. Bugün de olduğu gibi, nasıl bugün süper güçler enerji kaynaklarının, musluklarının kendi elinde olmasını istiyor. Bu çok tabidir. Yani belki hoş neticeler doğurmuyor ama
yani tabii şöyle
normal karşılanıyor emperyalistler açısından.
Onlar açısından normal, evet. Yoksa insani olarak baktığınızda
tabii ki değil.
Ne alakası
tabii
var
ki
dersiniz
değil.
Yani.
Sana ne milletin, hayır.
Şimdi kullanmayacaksam da kalsın benim, evet. Hani bahçenizdeki ağacın meyvesi gibi düşünün.
Evet. Yani bu enerji havzalarının elde tutulması, musluklarının kendilerinin değil. Çünkü o petrole onlar sahipler. Yani Amerika olsun, Rusya olsun, Musul petrolüne muhtaç değil. Onun zaten petrolü
ama
var.
Ama başkasına gitmesin.
Ama musluğunu o tutmak, evet, istiyor. Nereye gideceğine ben karar vereyim ki diyor. Dünyada güç dengesi benim aleyhime bozulmasın. Hı. Bu İngilizler için hem böyle hem tabii İngiliz'in ihtiyacı da vardı. Musul çok iştah çekici bir mıntıkaydı. Ve işte iktidara liberallerin de gelişi, İngiltere'de Osmanlı düşmanı liberallerin de gelişi, bu Musul meselesiyle bir araya geldi. Osmanlı Devleti'nin ipi çekildi. Osmanlı Devleti parçalanmalı veya yıkılmalı. Ama behemeal mutlaka parçalanmalıdır. Bu parçalanmadan ortaya çıkacak toprak parçalarında da Musul petrol havzası ve Filistin, çünkü Mısır'ın beşiğidir, Süveyş kanalının beşiğidir, İngilizler'de kalacaktır. Biliyorsunuz bununla alakalı Sykes-Picot anlaşmaları var. Fransızlar tabii İngilizlere müttefiki, onlar bunda İngilizleri rahat bırakmazlar. Anlaşmada Irak, Musul'da dahil olmak üzere İngilizlere düştü, Filistin'de beraber. Suriye ve Lübnan ise Fransızlara verildi. Fakat Fransızların Musul petrollerinden vazgeçmesi karşılığında da Musul petrollerinden Fransızlara bir hisse verildi. Yani sen bırak düşünün, sizin olmayan bir toprak için.
Sırf mücadele,
evet,
etmesin.
Kuyular sizin ama verdiler ve Fransa bu hisse karşılığı Musul'u İngilizlere devretti. Fakat savaştan sonra İngiltere ve Fransa zayıf düştüler. Amerika ortaya yeni bir dinç, dinamik bir güç olarak çıktı. Bir dakika dedi, bu hesap benim işime yaramıyor dedi. Ben de varım burada dedi. Bu coğrafyada sus boy olarak hisse isterim dedi. Ve Musul petrollerinden zavallı İngiltere Amerika'ya da hisse vermek zorunda kaldı. Ama bu hisse tabii her ikisi de İngilizlerin menfaatlerini esaslı haleldar edecek bir hisse değildi. Savaş bitti. 1918 Musul İngilizler tarafından işgal edildi. Osmanlı orduları Irak'ta bazı cüzi zaferler kazandılar ama nihai zafer İngilizlerin oldu. Musul şu bakımdan da enteresandır. Mütarekeden önce en son kaybettiğimiz toprak Musul'dur. Yani Osmanlı ordusunun en son çekildiği yer Musul. İngilizlerin de en son işgal ettiği yer Musul'dur. Zaten problem biraz da buradan çıkıyor. Türk tarafı hatta demiştir ki biz mütarekeden sonra çekildik. Hala çünkü Musul'da Osmanlı askerleri vardı banliyölerinde. Onun için Musul bizde kalmalıdır. Mütareke ile, çünkü mütareke yapıldığı zaman elimizdeki toprak bizdedir. Bunun üzerine mütareke yapıldı. Musul ondan önce bizdeydi. Dolayısıyla mütareke
yani
sırasında bizdeydi.
Kaybettik.
Bizim olmalıydı dedik. İngilizler de biz işgal ettik. Bu niza uzun zaman devam etti. Musul ve neticede İngilizler tarafından işgal edildi. Fakat
yani bizim toprağımızı işgal, evet, ettiler. Bizim son işgal etti, onların son işgal ettiği toprağımız.
Evet, bizim son kaybettiğimiz toprak Musul'dur. Bu bakımdan Musul enteresandır. Ama işte bu enteresanlık ondan sonraki Musul meselesinin de esasını teşkil eder. Nasıl ki İngilizler petrol yüzünden Musul'a iştahları fazladır. Türklerin de Musul'u üzerinde hak iddia etmesinin sebebi hem tabii ki petrol, burada yaşayan Türklerin haklarının korunması, ama aynı zamanda da burada en son kaybedilen toprak olmasıdır. Ve bütün diplomatik
hatta bazı kaynaklara göre kaybetmediğimiz
toprağı. Tabii. Yani Türk tezine göre, Türk tezine göre mütareke dediğim Mondros mütarekesi. İmzalandığı esnada, o anda Musul'da Osmanlı askeri vardı. İngilizler dedi ki hayır, bir kısmında vardı, bir kısmında yoktu.
Peki harita çizilirken adı geçti mi?
Hayır, şöyle oldu. Savaş bitti 1918'de. Zaten İngilizlerin işgali altındaydı. Fakat Osmanlı Meclisi bu işgali tanımadı. Ve Misak-ı Milli adında bir vesika deklare etti. Bu vesika hali hazırda Osmanlı Türklerin elinde bulunan toprakların Osmanlı ülkesini teşkil ettiği. Bunun dışında kalan, Musul da buna dahildir.
Dahil midir?
Dahildir.
Yani
dahildir.
Misak-ı Milli içinde midir?
İçindedir. Musul? Bunun dışında kalan topraklarda da plebisit yapılması eski Osmanlı topraklarında. Mesela Suriye'de, Lübnan'da plebisit yapılacak. Osmanlı'ya katılmak istiyorsak, Türkiye'ye, o zaman Türkiye değil Osmanlı. Osmanlı değilse bağımsız olacaklar. Bunu kabul eden bir, deklare eden bir beyannamedir. Misak-ı Milli, milli ant, milli yemin manasına geliyor. Tabii bu tek taraflı bir deklarasyondur. Yani
müttefiklerin... Ama bizim için şu anda mesela toplum için misak-ı milli dediğiniz zaman hani misak-ı milliden bir karış toprak vermez.
Bu şu demek, misak-ı milli Türk tarafının sulh anlaşmasında savunduğu tezi ifade ediyor. Yani sulh anlaşması yapılacak mütarekeden sonra sulh anlaşmasında bizim tezimiz budur. Savaş bitti. Ondan sonra biliyorsunuz Yunanlar saldırdı. Yunanlılar çok zahmetli bir şekilde yapılan mücadelelerle yenildi. 1922'nin Eylül ayında Yunanlar çekildi. Fakat İngilizler henüz çekilmediler. 1923 Ekim'inde de İngilizler çekildi. Bu arada sulh müzakereleri yapıldı. Daha önce 1919 ve 20'de yapılan sulh müzakerelerinde, Paris'te yapılan sulh müzakerelerinde, biz bunu Sevr Anlaşması olarak biliyoruz. Bu müzakerelerde Musul İngiliz toprağı olarak kabul ediliyor. Bunda bir şüphe yoktur. Fakat tabi bu hiçbir zaman meriyete girmemiştir. Çünkü Sevr Anlaşması imzalanmamıştır. Projede kalmıştır. İmzalansa bile zaten tatbiki mümkün olmayan bir anlaşmadır. 1923'te Lozan Anlaşması yapılırken Türk tarafının en çok zorlandığı mevzulardan bir tanesi Musul meselesiydi. Çünkü İngiltere burada Musul'dan taviz vermemekte kararlıydı. Sebebini de söyledim. Burada petrol olduğu müddetçe İngilizlerin burayı terk etmesi onlar açısından makul görünemezdi. Mutlaka burada kalacaklar. Ama bu iş nasıl olacak? Burası sulh anlaşmasında görüşülecekti. Lozan'da Türk tarafının tavizkar davrandığı söylenir. Öyle veya böyle Lozan Anlaşması inkıtağa uğradı, kesildi görüşmeler. Görüşmelerin kesilmesinin 3 tane sebebi vardı. İngilizler Türk tarafına 3 tane şart deklar ettiler. Bunlardan bir tanesi Musul'un behemal İngilizlere, mutlaka İngilizlere terkiydi. Türk tarafı bunda direndi. Hayır dedi, biz Musul misak-ı milli içindedir. Biz buradan taviz veremeyiz. İkincisi halifeliğin kaldırılması. Üçüncüsü ise Türkiye'de Bolşevikliğin, yani komünizmin yasaklanmasıydı. Çünkü İngiltere yeni kurulan devletin, Ankara'nın Moskova ile ilişki kurmasını ve oradan destek almasını istemiyor.
Tabii doğudaki hareketi ve yapılan anlaşmaları gördükçe.
Evet. Yani eğer komünizm ve Bolşeviklik yasaklanırsa Rusya'dan Ankara uzaklaşır. Hı hı. Hem Bolşevik olmaz hem de bir destekçisi bulunmaz. Müzakereler kesildi. İsmet Paşa, ki baş müzakereciydi, baş murahhas idi, Türkiye'ye geldi. Eskişehir'de Reis-i Cumhur Mustafa Kemal ile görüştüler ve vaziyeti anlattı. Mustafa Kemal Paşa askerliğinden çok daha önde bir diplomat ve politikacıydı. Hadiselerin bu raddeye gelmesini görünce bunlardan artık taviz verilmesi gerektiği kanaati hasıl oldu. Çünkü neticede siz ne kadar galip de gelseniz İngilizlerle mücadele etmeniz, onlara baş eğdirmeniz mümkün değil. Anlaşmada bazı şeyleri kabul etmek mecburiyetindesiniz. Ve bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa'ya derhal İngilizlerin bu 3 şartını kabul etmesini söyledi ve İsmet Paşa tekrar Lozan'a gitti. Bu çok tenkit edilir. Evet. Tabii o zamanın şartlarını bilmediğimiz için gizli anlaşmalar var, artık onları bilemiyoruz. Ve Mustafa Kemal, o tabii kamuoyu çok hassas o günlerde, bilhassa Musul meselesi bakımından orada hazırda bekliyor. Yani her an Musul'a asker girilebilir. Şimdiki gibi kamuoyu zaten İngilizlerin Musul'dan vazgeçmeyeceğini biliyor ve yeni bir savaş çıkacağından gayet emin. Mustafa Kemal Paşa bir beyanat verdi. Dedi ki bizim dedi Musul'u işgal edecek bir gücümüz yok dedi. Bu tabii siyasi bir hatadır aslında. Çünkü böyle şey söylenmez. Hı hı. Ya Musul'u alırız işgal ederiz demesi lazım. Öyle demedi. Yani baştan hadisenin nereye gittiğini gösterdi. Lozan Anlaşması'nda İngilizlerin 3 talebi kabul edildi. Fakat şöyle bir durum var. Lozan yine çözülmedi. Yani Lozan'ın hukuki statüsü, özür dilerim, Musul'un hukuki statüsü Lozan'da muallakta bırakıldı. İngiltere ile Türkiye arasındaki bir anlaşmaya. Çünkü işin uzadığını, Türk kamuoyunun rahatsız olduğunu, hı-hı, ve bu arada işin öbür tarafı var. Fransız ve Amerikalılar da bundan rahatsızlar. Yani İngiltere'nin olsun istemiyorlar. Hülasaten söylememiz gerekirse. Bunu aranızda sonradan çözün dediler. Onlar buna razı oldu. Dediler ki yarın bir gün bu iş soğur, mecbur kalırlar. Hı-hı. Neticede Lozan Anlaşması'nda Musul meselesi çözülmeden iş bitti. Sene 1923. Hala da Musul İngiliz işgalindedir. Mesele çözülmemiştir.
Ama hala bizim diyoruz.
Biz öyle diyoruz, hı hı, ama İngilizlerin elindedir. Irak sınırı tam manasıyla çizilmemiş. Musul muallaktayken 1925 senesine geliniyor. İç politika gayet hareketlidir. Bir muhalefet partisi vardır. Muhalefet partisi bunu ciddi bir şekilde gündeme getirmekte ve iktidarı yıpratmaktadır. Tam bu sırada Şark'ta çıkan bir isyan imdada yetişiyor. Bu isyan Şeyh Said isyanıdır. Bu isyan neticesinde bu muhalefet partisi kapatılmış, örfi idare ilan edilmiş ve bu isyanın aslında İngilizlerin bizim Musul'a girmemizi engellemek üzere çıkardığı bir isyan olarak lanse edilmiştir ki böyle değildir aslında, ama biliyorsunuz siyasi hadiseler çeşitli şekilde algı ve tasavvurlar açıktır. Bunun üzerine İngilizlerle yapılan Ankara Anlaşması'yla Ankara Musul'daki haklarından vazgeçmiştir. Buranın bir İngiliz toprağı olduğunu deklare etmiştir. Bu zaten belli bir şeydi ama zamanını bekliyordu Ankara. Yani kamuoyuna bunu kabul ettirecek zamanı bekliyordu. Burada enteresan bir hadise oldu. Son olarak onu da söyleyeyim. Şimdi Musul'dan vazgeçerken Musul petrolleri tabii buranın ehemmiyetini gösteren şey o. Türk tarafının bir talebi olacak tabii ki Musul petrollerinden. Veriyorum ama petrollerden ben de hak isterim. İngilizler, İngiliz hükümeti murahhaslara şöyle bir şeyde bulunmuştu. Ya 25 sene süreyle %25 veya ömür boyu devamlı %10 hisse vermeyi ancak İngiltere kabul eder. Bunun dışında, bunun ötesinde bir şey kabul edemez.
Sonuç?
İngiliz murahhasları görüşmelerde Türk tarafının daha içeri girer girmez Musul petrollerinden 25 sene %10 pay istiyoruz.
Of.
Sözünü duyunca murahhas hatıralarında diyor ki baş murahhas, dudaklarımı ısırmamak için kendimi zor tuttum.
Yazık.
Biz diyor ömür boyu %10'a razıydık. Bunlar 25 sene, hemen kabul ettim diyor. Çünkü hükümetin bana açık şey vermişti. Kabul edildi ve 25 sene kadar 1951'e kadar Musul petrollerinden Ankara'ya %10 pay ödendi. Ve o tarihte Ankara Anlaşması gereği bu kesildi. Ve ondan sonra Musul meselesi artık
biz şimdi hissedar olsaydık
çıktı.
Bu bölgenin dinamiği farklı mı olurdu?
Elbette ki farklı olurdu. Siyasi olarak da farklı olurdu. Sosyal olarak da farklı olurdu. Bir kere burada kolay kolay bir Baas rejiminin kurulması düşünülemezdi. Çünkü Ankara'nın ve İngiltere'nin burada ortak bir konsorsiyumu bulunacağı için İngiltere burayı kolay kolay terk etmezdi. Evet, belki Türklerin eli çok güçlü olmazdı ama şimdiki gibi de olmazdı. Ama tabii şöyle bir durum da var. Irak her zaman bir karmaşa, tarih boyu bir karmaşa olmuştur. İngilizler çekildikten sonra burada krallık vardı. Krallık zamanı gene neyse, krallık yıkıldıktan sonra 58'den sonra Irak ciddi bir karmaşanın içine düştü. Bu da hududu belli olmayan bir yer burası. Suriye hududu cetvelle çizilmiştir. O da çok komiktir. Şehirlerin, köylerin ortasından geçer bu cetvel. Yani murahhaslar çok ayrıntılı haritaya sahip olmadıkları için cetvelle çizmişler. Tam köyün, hatta evin ortasından geçiyor sınır. Sınır çizgisi çizildikten sonra enlem boylam olduğu için, hı hı, yani bura benim evim de alttan geçin üstten geçin deme şeyiniz yok. Sınır geçmiştir. Evler bölünmüştür ortadan Suriye sınırı yapılırken. Ama Irak sınırı için böyle bir şey yok. Çünkü Irak Türkiye arası dağlıktır. Doğru düz bir sınır mevzu bahis değildir. Bu da tabii hep kaçakçılığı teşvik ediyor. Hem de milli asayişi ciddi bir şekilde haleldar ediyor. Öteden beri zaten Irak sınırının durumu böyledir. Yani Musul'un bizde Türkiye'de kalmasının veya Güneydoğu'nun tamamen Irak'ta olmasının ancak makul bir tarafı olabilirdi sınır çizme açısından. Ama tam ortada dağlık mıntıka olunca büyük bir problem ortaya çıktı ve program hala devam ediyor.
Şu anda oradaki askerlerimiz konusunda kamuoyunda bir tartışma var. İşte 20 yıldır zaten orada. Askerlerimiz değişmek için oraya gitti. Ancak işte geri dönenler, dönmeyenler, orada gittikçe taburun büyüdüğü ifade ediliyor.
Şimdi efendim Kuzey Irak öteden beri Türkiye'nin kontrolünde olan bir yer. Kim ne derse desin. Buradaki Kürdistan muhtar idaresi neredeyse Türkiye'nin bir vilayeti gibi faaliyet gösteriyor. Nasıl ki Kuzey Kıbrıs'a siz ayrı bir devlet diyorsanız, evet resmen öyle ama fiilen öyle değil. Kuzey Irak'ta adeta Türkiye kontrolünde bir devletti. Bunu inkar etmenin imkanı yok. Çünkü ekonomik bakımdan dünyaya çıkışı Kuzey Irak'ın Türkiye vasıtasıyla oluyor. Bundan Kuzey Irak idaresi de memnun, şikayetçi değil. Burada askerlerin bulunması da hem Kuzey Irak idaresinin emniyeti için hem Türkiye'nin oradaki müstakbel menfaatleri ve hala hazırdaki emniyet problemleri için var. 20 değil 30 yıldır belki Kuzey Irak'ta Türk askeri var. Bunlar milletler arası münasebetler veya bir takım fevkalade haller sebebiyle buraya giriyor. Bu tabii bir hadisedir. Ama işte çok tabii olan hadiseler bile bazı konseptlerde dikkati çeker.
Sıra dışı
karşılanabiliyor. Yoksa Kuzey Irak'ta Türk askeri çok tabidir. Yani bu Kuzey Iraklılar için de tabii, Türkiye için de tabii.
Irak için de tabii ki
Irak zaten Kuzey Irak'tan memnun değil. Yani Irak idaresi Kuzey Irak'ta Kürdistan otonomundan zaten memnun değil. Ve buranın otonomisinin Amerika ve Türkiye yüzünden olduğunu düşünüyor.
Hı hı.
Ve bundan dolayı Türkiye'yi suçluyor. Yoksa onun esas suçladığı aslında Kuzey Irak'ta otonom bir mıntıkanın olmasıdır. Ve bu mıntıka ciddi bir şekilde oradaki petroller üzerinde hak sahibidir. Dolaylı olarak şirketlerin, ama petrol o da orada bir idare olduğu için bundan hak sahibi. Elbette ki Irak'ın hoşuna gitmiyor bu. Yani Kuzey Irak'a yönelteceği aslında tenkitleri bir bakıma Türkiye'ye de tevcih ediyor. Niçin burada senin askerin var ama bu fiili bir durum.
Evet. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.